Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu programda yapay zeka ile başladık, dizilerle devam ettik.
Onunla da yetinmeyip Chicago seyahatinden bahsettik.
Piyasayı konuştuk.
Elon Musk, Donald Trump yine misafirimiz oldu.
Sayın Trump.
Velhasıl.
Çok konuştuk, dolu dolu bir podcast oldu. Ben dinleyin derim.
Garip Zamanlar hoş geldiniz. Nisan ayının içindeyiz, 2025.
Söylemeyelim, tam tarihi vermeyelim. İçindeyiz.
Son programdan
muğlak bıraktın yani.
Son programdan bugüne senin bir seyahatin vardı, ona mutlaka değineceğiz. Ama ben şöyle bir girişle başlamak isterim. Yıllar önce bu Facebook popüler olmaya başladığında hatırlarım, böyle Facebook üzerinden bazı uygulamalar vardı. İşte herkes birbirine plaki gönderirdi, kebap gönderirdi. Hatırlar mısınız onları falan?
Doğru, şimdi geldi aklıma.
Böyle tanımadığım, unuttuğum bilmem ne uzak akrabam beni bulurdu, eklerdi, bir şey plaki gönderirdi. Sen ona bir şey atardın falan. Herkes mutlu olurdu, sevinirdi. Tabii geldiğimiz aşama artık şimdi biliyorsunuz sıklıkla konuşuyoruz bu yapay zeka uygulamalarını. Son dönemlerde bir de şimdi yapay zekaya bir fotoğraf yüklüyorsun ve diyorsun ki beni karikatürize et. Resmimi şöyle çiz. Arkasında işte güneş batsın, ön tarafında kokteyl olsun. Ve bunun üstünden şimdi son dönemlerde böyle gayet yoğun uygulamalar da var. Bu benim bir özellikle ortaya atıp çekilmek istediğim bir konu. Herkes fikrini söylesin. Bir de eskiden Twitter diye bilinen X üzerinde biliyorsunuz bir Grok diye yine yapay zeka uygulaması var. Orada da çok ilginç bir şekilde artık oradaki katılımcıların her şeyi, ama her şeyi Grok'a sormaya başladığını gözlemliyorum. Mesela işte bir fotoğraf koymuş. Grok bu hakkında, bunun hakkında ne düşünüyorsun? İşte biri bir iddia yapıyor. Grok bu doğru mu falan. Ve Grok da böyle baktığın zaman aslında böyle bazen çok da böyle sütlüye etliye karışmayan ama işte ama bunun sebebi de budur. Her iki tarafı da falan şunlar vardır diye açıklamalar yapıyor. Ve insanlar Grok üzerinden kendi argümanlarını ve düşüncelerini meşrulaştırmak istiyorlar. Bu da ilginç bir artificial intelligence, İngilizcesi yapay zekanın geldiği aşama günlük hayatımızda. Çok ilginç. Hemen sözü
Bu şeye değineyim ben, bu yapay zeka kullanarak karikatürleştirmeye. Biz de bunu bir yaptık, kendi sosyal medyamızda kullandık. Güzel yanı, bize dönüşler oldu dinleyicilerimizden. Biz böyle bir şey istememize rağmen bizim Garip Zamanların karikatürünü yapıp gönderenler oldu. Buradan teşekkür ediyoruz kendilerine, çok güzeldi. Hepsi onları da paylaştık. Şeyle ilgili, yapay zeka ile ilgili, tabii şimdi bu teknolojinin önde gelen guruları, iş adamları açıklamalar yapıyorlar. Tabii bunlar öngörüler, ne kadar olacak, ne kadar gerçekleşecek bilmiyorum ama şey çok şuraya kadar da ileri gitti. Bilmiyorum, takip ettiyseniz Bill Gates. Bill Gates'in ismi aklıma gelmedi. Bill Gates 3-4 meslek ismi saydı. Bu meslek ismi dışında hiçbirine artık ihtiyaç kalmayacak. Hepsini yapay zeka halledecek dedi. Yani doktorlara artık ihtiyaç olmayacak. Avukatlara ihtiyaç olmayacak. Saydıkları yani kıyametten ayakta kalacak meslekler. Benim hatırladığım bir tanesi programcılıktı. Kod yazmak. Bir tanesi biyologtu. Birkaç tane daha sayıyor ve yani diğer mesleklerin hepsinin kaybolacağını, tabii kaybolacak derken muhtemelen bunlar tabii asist edecekler, yardımcı ol, asistanlık yapacaklar.
Tabii bunun da tersini söyleyenler var. Çünkü artık yapay zeka kodu yazıyor. Sen diyorsun ki bana şu noktada bir kod yaz. Tabii yine bir insan unsuru var. Yani kendi başına inisiyatif alıp kod
i̇şte
yazmaya başlarsa
ne
olacak? O ayrı bir, hani işte bu
o anlamda. Halbuki doktora ihtiyacın olmayacak. Yok. Söyleyeceğin o sana söyleyecek ama kod yazarken yine insana ihtiyaç olacak.
Ameliyatı kim yapacak?
Robotlar yapacak onu artık. Yapay zeka yüklenmiş robotlar yapacak. Tabii şey, bunlar tabii hep öngörüler. Bununla ilgili dediğim gibi bu şeyle ilgili, yapay zeka ile ilgili daha biz burada çok konuşacağız. Çünkü anladığımız kadarıyla yeni başlıyoruz daha.
Korkutucu bir
evet, onu söyleyenler de var ama tabii bundan da geri dönüş yok. Devam edeceğiz, göreceğiz. Yani
karikatür kısmı, işte resmi verip karikatür çıkartmak kısmında.
Ama
o kısım güzel.
Şeyi görürüm ben, korkular. Benim de korkularım yok değil tabii. Kaygı, korku hepimizde mevcut ama ya mesela şeyle ilgili de aynı geri bildirimleri duydum. Muhtemelen siz de duymuşsunuz çevrenizde. Bu biliyorsunuz Game of Thrones'da da kullanılan kurt Bu 10 bin yıl kadar önce nesli tükenmiş bir kurt aslında. Evet, evet. Ve ilk defa DNA'larını yazarak artık adapte ederek tam kimilerine göre baştan yaratıldı. Kimilerine göre işte şey kızıl kurt DNA'ların üzerinde oynayarak bir nevi hibrit bir şey çıktı. Yani bu kurdu geri getirdiler. Yine ilk bazı sevinenler oldu. Nesli sıra mamutları da. Bilahare, dinozorlara falan. Evet, onlar derken hemen aman tanrım işte denge bozulacak. Şu anda falan işte bir dünya var. Dünya bunları almayacak falan. Yani bu korkular bende de olmak şeyle ben biraz anlamsız buluyorum. Çünkü bunu yapacak. İşte sen yasa korsan onu hep söylüyorlar. İşte gemiler de yapacaklar bunları. Uluslararası şeyin hukukun dışında olan yerlerde. Bunun önüne geçme mümkün değil. Ama şey gerçek olacak derler de Matrix ya da Westworld işte robotlar baş kaldıracak, insanlığın sonunu getirecek falan diye korkular varken şimdi de acaba Jurassic Park gerçek olur mu? İşte T-Rex ansızın kaçtı şeyden koşar. Evin önünde gördüğün böyle 30 metre 40 metre yüksekliğinde bir dinozor koşturur.
Geçenlerde bir bilim insanının Twitter'da bir paylaşımını gördüm bir yabancı bilim insanının ve diyor ki işte 2055-2065 yılına kadar diyor işte ölümü diyor ölüme çare bulma noktasına
evet,
kadar geleceğiz. Yani burada iddia
sıkalım dişimizi.
Orada ama şu bunu önceden de söylerlerdi. Şöyle bir çıkmaz var orada. Yani biraz bu iyi bir habermiş gibi duyulsa da şöyle şey var onu filmini izlemişsinizdir. Lord of the Rings, Yüzüklerin Efendisi. Tabii bu ilk fantastik roman aslında Tolkien'in başyapıtı. Ama adam matematikçiydi, şey öğretim görevlisiydi. Bunu ilk hakir görmüşler. O zaman çünkü şey yok. Zaten fantastik edebiyat. Yani sen bilim adamı bula bula bunları mı yazdın falan. Mesela orada muhayyel kabilelerden bir tanesi elflerdir. Şimdi elfler ölümsüzdür. Tam da diyorlar ki insanlar elfler gibi olacak. Elfler ölümsüzdür ama öldürülebilir. Şimdi biz de diyelim ki bizi işte bütün parçalar değişir, kafayı yükledik bir yere ölümsüz olduk ama biri gelip bizi vurursa ya da araba çarparsa ölebilecek. Dolayısıyla insan ölümsüz olduğu anda korkunç bir kaygı içerisinde yaşayacak. Muhtemelen evden çıkmak istemeyecek. Çıkarsan başıma bir şey. Çünkü normalde ölümsüzsün ama öldürülebilir. Yani öyle bir şey tehlike de var.
O konuda ben şey tartışmasını duydum. Gerçi Kemal'ın başladığı yerden şey edelim. Yani unutma abi sen lafını. Çok kısa bir şey söyleyeceğim ben. Oradaki tartışmalardan bir tanesi de düşünün mesela insan hayatında işte belli bir noktada doğarak ailemiz vardır. İşte doğal döngü içerisinde onlar gider. Yani sen kişiliğini daha fazla kazanın falan filan. Yani onlar olmayacak diye de bir tartışma
evet,
var.
Evet o kısmı. Yani sosyal yapı da değişecek.
Sosyal şeyde birilerinin gölgesinde kalmaya devam edecek.
Evet.
Yani hiçbir zaman o benliğini tam olarak birey olmayı başaramayacaksın gibi tartışmalar var.
Çünkü o otorite her zaman orada olacak.
Tabii yaşam aktıkça bazı şeyleri temizler kendi kendine acı da olsa üzüntülü de olsa seni bir yerlere götürür ve onun kendi dengesi döngüsü var ve bunları da içselleştirdik biz işte biliriz işte bir insan ömrü bir aksilik olmadığı sürece şu kadardır yaşadığımız çağda şudur budur ama ikinizin de dediğine katılırım tabii bu artık şeye başlayacak yani diyelim ki 130 yaşına kadar yaşadın 140 yaşına kadar yaşadın ne olacak yani ne hissedeceksin?
Hayır bir de devamı da var onun yani.
Şimdi bir yavaş yavaş çıkalım. Yani ne hissedeceksin? Ne düşüneceksin? Acaba korkuların nasıl şekillenecek? Çevrendeki yaşam. Bir de hep derler ya mesela 60 yaşında bir adam der ki ya ben 10 yaşındayken nasıl bir dünyadaydık? Şimdi nasıl bir? Bu değişimi algılama tarzı da değişecek. Yani.
İçselleştirme tabii.
Arkadaşlar müspet bakalım. Miras kavgası olmayacak. kimse ölmediği için. Buradan devam etmek isterim ben birkaç şeye daha değinmek isterim. Bu arada bu şeyler karikatürler gelirken bizim geçmiş programlarda bu Napolyon'dan bahsetmemiz bazılarının hoşuna gitmiş. Napolyon'la ilgili bir şey daha söyleyeyim ben. Sonra konuya tekrar geri görürük. Hoşuma gider bu. O kadar bir güç kazanmış zamanında Napolyon şeyle ters düşüyor. Katolik kardinalle ve Katolik kardinal Napolyon'a şey diyor. Yani Napolyon kardinale diyor ki biliyorsun diyor. Yani ben şu anda o kadar bir kudretliyim ki istersem Hristiyanlığı bitirebilirim. Kardinal'ın meşhur cevabı hoşuma gider çok. Vallahi demiş biz 2000 yıldır bunu deniyoruz başaramadık.
Çok iyiymiş bu.
C'den devam edebiliriz. İlginçtir bu işte bu. Ben de ikilemdeyim bu konuda. Tam bu yapay zeka değişim konularında. Hep burada söylerik işte.
Belki bu programın sonuna kadar kesin bir yargıya da varmış olun. Yani konuşurken evet. Biz bunu bu bölüm belki, sonuna kadar çözmüş oluruz.
Belki var yargıya varırım. Çünkü şöyle bir şey var. Evet yani hep konuştuk burada. Bu Hatta şeyi kullanmayan, çünkü biz melankoli deyince insanlar hüzün anlar. Nostalji değilim, hadi daha kolay anlaşılsın. İşte mesela şeyin, Donald Trump'ın sloganı Made America Great Again. Amerika hiçbir zaman great değildi. Her döneminde bazı sorunları vardı. Ya da bizim Kıbrıs'a örnek verirsek, yasemin kokulu lefkoşa. Öyle bir lefkoşa hiçbir zaman yoktu. Hatta ben çocukluğumda, neyse, girmeyelim onlara. Yani insan hep böyle bir cennet hayal eder. Evet, ama cennet olması cennet için de kaybolması lazım, evet, falan. Buna ben çok inanırım. Mac'la birlikte yakın zamanda da şöyle de bir şey var, gözlemliyorum. Mesela işte Oscar'lar vardı. İşte şey diyor izleyenler, tamam iyi güzel, işte kazanan film fena değildi ama hani eski filmler yok. Baktığınızda aslında son 15 yıldır şey örneğini verirler çünkü.
Eski bayramlar da yok abi.
Tamam onu söyledik, ona inanmadığımızı söyledik. Ama şöyle bir şey de var. O da mesela 25 yıl önce çıktı Matrix birincisi. Ya müthiş film, süper film. Şu anda hala biliniyor ama Matrix çıktığı sene.
Daha eski değil mi 25'ten?
1999'daydı.
Okey.
Şey, Matrix 1.
Ben Ankara'da olduğumu hatırlarım.
Ben
çıktığında.
Ankara'daydım, hatta orada izledim.
Ben de Fitaş'ta, İstanbul'da izledim. Okay. Ben de İstanbul'da izledim.
Üçümüz de Türkiye'de izlemişiz.
Şimdi şöyle bir şey vardı orada. İşte müthiş film falan ki, evet. Ama o dönem öyle film çok o kalibrede. Şimdi ise yani Matrix bu dönemde çekilse ortalık sallanır. Genel şeyde bir filmlerden örnek veriyorum. Yani bu pop müzik içinde söylerler de ben müzik hakkında konuşmak istemem. Yani o kadar şeyim yok. Takip etmiyorum o kadar yakından pop müziği ama yani iyi bir sinefil olduğumu düşünürüm. Orada yani böyle bir şey var. Tamam evet hiçbir zaman cennet değildi ama yakın zamanda da böyle bir düşüşte var. Bunun da birçok sebebi olabilir. Muhtemelen bu teknoloji, yine işte odaklanamama, daha şey falan gibi meseleler. Ama şu da var. Bu global bir şeyse neden? Mesela Kore'de şu anda tam tersi olur. Yani Kore'de de müthiş filmler yapılır. Mesela herkes Parazit'i bilir. Çünkü Parazit ilk kez Oscar'ı kazanan yabancı filmdi. Hı hı. Ama yani Parazit'i yapan adamın, yönetmenin Parazit'den daha iyi filmleri var. Ve o Kore'nin de o dönemde, yani bu yakın dönemde Parazit'ten çok daha iyi filmler ya da o kalibrede birçok film var. Yani bilinmez aslında. Dolayısıyla bu evrensel bir şeyse Kore'ye uymuyor. Yani Kore daha doğrusu bir istisna yaratıyor burada. Dediğim gibi öyle bir şey var. Bir Sertaç'ın şeyine bağlamak isterim ben bunu. BBC bir liste yayınladı. Nasıl burada konuştuyduk romanların. Eleştirmenlere sordular, işte okuyuculara sordular, yazarlara sordular ve bir liste yaptılar. Bunlar BBC yaptı. Bu defa da televizyon dizileri için. Tüm zamanların en iyi televizyon dizileri.
The Wire abi. Ben The Wire hiç başka bir şeyden gelmedi.
The Wire yani birinci çıktı.
Ha süper.
Evet, orada bir sürpriz yok. Mad Men ikinci çıktı. Müthiş dizi o da. İşte Mad Men'in de şeyin yeri konusunda emin değilim. Breaking Bad'in.
Evet.
O var. Üçüncü sırada şey var. Pire torbasına ne derler İngilizce?
Fleabag
var. Fleabag. O da kadın perspektifinden.
Evet, onu daha önce konuştuydum.
Evet, daha önce de konuşmuştuk.
İsmini unuttum.
O da listede. Benim bu listeye iki itirazım var. Bir tanesi, ben iyi film dizi olduğunu hakkını teslim etmekle birlikte, ben Breaking Bad'i çok sevmiyorum. Çünkü oradaki karakter Walter White'ı hiç sevmiyorum. Yani o kimyager öğretmeni. o karakterle ilgili benim derin sorunlarım var.
Abi senin yani bir şeye gitmemiz lazım. Yani evet. TMK günlerinde. Evet,
evet. yalnız senin kızgınlığını bir şekilde tetiklediyse demek evet, iyi bir karakter olmuş orada. Yani. O da evet, bir gösterge değil mi?
Evet ama yani dayanamıyorum adama gerçekten. Yani. Çünkü çok fazla mesela Joker'i Penguin'i izlediğini söyler Sertaç. Ona gelecek, oraya bağlama yapmaya çalışıyorum
ama. Orada dur bir istersen Breaking Bad'deki şeyini, lafını unutma. Şu anda şeyde bir dizi var Netflix'te. Senin de sevebileceğini düşünüyorum. Residence diye. Oradaki ana karakterlerden bir tanesi de gene Breaking Bad'deki karakterlerden bir tanesidir.
Ha şey Pinkman değil mi? Genç olandır yoksa?
Yok diğer şey.
Avukat.
Afro-Amerikan olan.
Ha, anladım şey Burgerci.
Evet Burgerci. O
o çok iyi bir karakter oyuncusudur ya gerçekten.
Evet müthiş. Çok iyi. Evet. Çok
yani
iyi.
Şey severseniz evet, işte böyle whodunit dedikleri tarzda şey.
Bakayım yani.
Cinayet şeyi çok güzel, böyle 7-8 bölümlük, yani tavsiye ederim ben. Ben keyif aldım. Ki aslında bana sorsan çok da hoşuma gitmediğini söylerim bu tür şeylerin, o jenrenin. Ama diğer taraftan da birkaç film gördüm son zamanlarda. Hatta gene burada konuştuyduk. Agatha Christie uyarlamaları vardı.
Ha, evet.
Onlardan da çok keyif aldım. Ben
polisiye edebiyat severim. Dolayısıyla polisiye dizi ve filmleri de severim. Yani bir şeyim yok. Dolayısıyla izleyeceğimin de bir rezidansı.
Şeyde geçer. Beyaz Saray'da geçer. Deyip tekrar dönelim. Breaking Bad'de senin...
İkinci itirazım da şu. Ben Fleabag'i çok beğendim. O İngiliz dizisiydi. Yani o kadın... Hem yazdı, hem yönetti, hem oynadı. Müthiş iş çıkardı. Birçok bakımdan da ilginçti dizi, iyiydi de. The Sopranos listede yoktu. Benim itirazım bir de o.
Hemfikirim.
Sopranos bence harika bir diziydi. Onun dışında ama dediğim gibi bu listeyi ben güzel buldum.
Ben en son The Visitors'da kaldım. Hatırlar mısınız?
Evet.
Yani şeye geleceğim ben de evren sayarken... Yani ben muhtemelen Game of Thrones'u da koyardım.
Ha var. Vardı. Game of Thrones 5. sırada.
Ama tabii Game of Thrones'da döndüm ondan sonra. Yani aklıma gelen dizilerden
bir tanesi. Şimdi listeyi açtım. Baktım Game of Thrones 5. sırada. Fleabag 4, Breaking Bad 3, Mad Men 2, The Wire 1.
Okay. Mad Men'i severiz.
The Wire süper. Game of Thrones'u da yendim öyle hızlı bir şekilde düşündüm. Neden koyardım oraya? Muhtemelen biraz da şeyle ilişkili. Yani gerçek anlamda böyle bizim çocukluğumuzdaki anlamıyla dizi en son bende Game of Thrones'da bitti. Çünkü neydi işte CNBC'ye vardı o zaman hatırlarsanız. Pazar akşamları beklerdik yani şey çıksın da oturup görelim.
Doğru.
Yani öyle
A2 ile CNBC'ye vardı.
Bekleme vardı şeyin içinde.
Bu listede şey yok değil mi? Her bölümün kendi içinden bağımsız olduğu.
Ha, sezonlar falan da.
Mesela Seinfeld gibi,
evet,
Friends
var,
gibi.
Var. Şey var. 9. sırada The Office var.
The Office evet.
The Office'de her bölümde başka bir şey
öyleyse
olur.
Öyleyse ben mesela Seinfeld'i ilk 5'te falan görmek isterdim. Dersiniz
evet
ki,
Seinfeld
tamam.
De efsanevi bir dizidir.
Seinfeld'i görürüm şimdi bu aralar. Yani evet. Biteli 20 sene oldu belki.
Evet hala da.
Keyif de alırım. Şu şekilde yaparım. Bazen böyle oturum. Bilmem sizde de olur mu? Yani konsantrasyon olmakta güçlük falan dedi evren.
Böyle kafa dinlendirici şeyler. Bunlar da sitcomlar. Evet. Seinfeld.
Bir de karar veremem ben. Ya da derim öyle en iyisi, yarım saatlik 20-25 dakikalık garantiye oynamaz.
Evet.
Basarım Seinfeld'e. Mesela.
Türk bu konuda Türk dizilerini mesela Gibi'yi nasıl bulursunuz?
O harika. Ama hiç Gibi'yi ben mesela oturup bir bölümü baştan sona
sadece sosyal medyada
hep reel'lardan giderim.
Aynen aynı şekilde. Ben
ama
de,
çok keyif alırım ben ondan.
Ben de çok başarılı bulurum Gibi'yi.
Aynı şekilde Doğu Kontekst var.
Evet, onun da reyazlarını takip ederim. O da iyi.
Yani, bunlar sanki böyle level atladılar. Yani öyle espri anlayışı çok böyle farklı bir şey noktada. Yani alışılagelmişin ötesine geçtiler diye düşünürüm. O diyalogların abukluğu. Tabii oturup yarım saat dinleyebilir miyim? Emin değilim. Ama onun dışında bir de yakın zamanda daha önce Gain'deydi galiba. Esas Gain'de gösterilir. Ayak İşleri diye bir tane var Netflix'te. O da çok kısa böyle 25-30 dakikalık Türk. O da keyifli. Hatta ana karakterlerinden bir tanesi de Evren'dir.
Bizde olmasını öngörür müsünüz? Yani aslında sosyal medya var, herkeste kamera var, televizyon var. Yani tamam yani bu iş tabii profesyonellik falan da gerektirir ama yani sosyal medyada böyle bu tarz dizilerin yapılması, benim, amatör böyle
yani
farklı...
Yani benim gördüğüm...
Mesela Mehmet Ekin Vahiz yapıyor. İşte evet, Urban evet. Birazcık daha farklı. Sosyal medyaya yönelik yapar ama.
Ve ulaşıyor yani. Gördüğüm artık mesela o like'lara falan baktığımda çok ciddi rakamlara çıkmaya başladı. Yani belli ki o Türkiye'deki dinleyicilere, izleyicilere hitap etmeye başladı. Çünkü başka türlü o 10 binli, 20 binli, 30 binli rakamlara çıkamazsınız diye düşünüyorum Kıbrıs ölçeğinde.
Evet.
Yani... Şey anlamında eğer oralara
tabii
hitap edilirse...
Dizi yapmıyorlar tabii.
Yok dizi
yapabilirler
anlamında
mi? Bilmem.
Yani o şeyi Kıbrıs'tan da yani bizim hep var ya işte başladığımızdan bu yana yaptığımız bir geyiğimiz vardır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türkçe konuşulan her tarafa ulaşma. Yani
şimdi tabii onların bir tane böyle Kıbrıs...
Türkçe şeyinde Türkçe olarak yani hitap edebileceğin bir belli bir kitle vardır. Yani Kıbrıs'tan başlayıp işte ilk...
Türkiye olur. Ondan sonra biraz daha büyür falan. Yani o çocuk bunu başardı şey noktasında. Ama tabii dizi olur mu? Kıbrıs Türk Edebiyatı
şey, benim,
olur mu?
Şey,
farklı şeyler.
Şey çekincem var benim. Şimdi evet bazı güzel şeyler var. Bazı değil epey güzel şeyler var da. Yani bunların bazıları ne kadar evrensel.
Lokal
yani
işte, onu söylüyorum.
Çok lokal işte onu diyorum. Yani tam mesela kadınla erkek arasındaki ilişki o kadim evrensel çelişkileri falan işliyorlar. Tamam o kısmı güzel evrensel. Ama işleyiş çeşitleri işte bir kaynanasının kendine nefes aldırmaması falan filan. Yani o büyük bir ülkede ne kadar geçerli. Avrupa'da ne kadar. Yani biz şimdi şeyi izlerken Fleabag'i. O aşk çıkmazı falan yani daha evrensel konular ama bizim de girebileceğimiz. Ha, bu yapamazlar anlamında değil. Bilmiyorum yani yaparlar ya da yapamazlar. Benim bir şu anda bir görüşüm yok. Yani ama böyle bir soru işareti.
Kısa video anlamında işte onu söylemeye çalışırım ben de yani. Sanki başarıyor artık kırmayı en azından.
Tabii
benim ilk gördüğüm yani şey başka birilerine atladıysam kusura bakmasınlar. Başka kısa videoya yapan. İyi işler yapan çocuklar
yani bu tartışma ama. Gene şey yani ne kadar yerel ne kadar uluslararası veya da işte küresel. Bu Doğu Konteks örneğini verdin. Bir bölüm yaptı Doğu. Bir türbanlı bir genç kızla tanışırlar ve eve giderler. Sohbet ederlerken sen hangi evliliği daha çok seven, ben hangisini severim falan derken kız uzanır onu öpmeye çalışır. Bu da der ki aman günah. Kıza tepki gösterir. Yani çok günah der. Yani aslında günahta ben kapalı olduğum için mi çok günah falan der. Falan filan çekinir ve kız tepki gösterir. Lanet olsun falan der. Şimdi bu çerçeveyi ne kadar küresel anlatabiliriz, aktarabiliriz? Belki bir yere kadar
abi
olabilir.
Abi zaten o değil yani küresel benim koyduğum sınırlama. Yani o Türkçe konuşulan şey yani.
Evet.
Yani küresel ki sanırım bazı Türk dizileri yani konuşmadık onu ama yani her şeye rağmen bazen mesela bizim görüp yani şimdi haddim olmayarak şey diyeceğim burun kıvırdığımız Türk dizileri.
Tabii tabii Balkanlarda tabii.
Sadece Balkanlarda da değil. Türkiye'nin en önemli ihraç şeyleri arasındadır.
Tabii yani tartışması. Ama soap operaları. Ama yani Türkiye şu anda yani güzel bir sektör geliştirdi. Yok, yani şey,
tamam
yani
da onu diyorum.
Hiç burun kıvıracak bir durum değil.
Hayır yani işte bizim.
Ama onun şey boyutu da var.
Bizim yani bizlerin beğenmediği, görmediği şeylerin hatta çok banal bulduğu şeyin alıcısı var yani.
Var.
Yani bazen böyle o kadar şey siyah beyaz değil gibi yani. Neyin biz, lokal olup
benim
neyin küresel olduğu.
Anladım. Benim birçok arkadaşım ama mesela şey Muhteşem Yüzyıl falan izler. Yani
evet
mesela,
evet aynen.
Dolayısıyla
aynen.
Bize hitap etmez derken üçümüzden bahsedersek olabilir.
Onu
da,
diyorum ya. Kıbrıs'ı başka, bize derken üçümüzden
gizlin gizlin izlermiş ya da ikimiz sen seyretmiş.
Çok iyi bir yani ne çünkü yani sonuçta bir Osmanlı şeyi tarihinde çekişmeler falan bence yani bir sıkıntı yok yani orada.
Yok ben de sıkıntı bulmuyorum yani.
Yok burun kıvırarak izlediğimiz falan
zaten
dedim.
Hayır ya. Şey demedim ben Muhteşem Yüzyıl'dan bahsetmedim.
Evet. Anıları var hiç bilmen etmen alakası hiç duymamışsındır bu neye falan der. Ya, giden yurt dışında ben böyle bir dizi seyrederim der sana mesela.
Evet. O çok oldu.
Yani o onun belli bir şeyi var yani adını bilmediğimiz bizim.
Karadağlı falan şey. Böyle. Ne diyor bu yani?
Evet.
Yoksa yani Osmanlı ecdadımız.
Tabii ki. İlk bir şey daha söyleyeyim ben. Böyle sonda bu diziden çıkmadan evvel şeyle ilgili, The Wire'la ilgili. Aslında sen söylediğin polisiye falan tarzım canım ama sonuçta bu da bir polisiye. Çok farklı bir dizi tabii. Şeyi benim aklımda kaldı. Beni en çok etkileyen finaliydi. Burada bir tanesi tabii McNulty temel karakterlerden biri. Bu arada dizide herkes temel karakter. Çünkü olay bir polislerin perspektifinden gösterilir. Bir
sendikacılar, gazeteciler,
siyasetçiler falan filan böyle bir şey. Dolayısıyla bazı sezonlarda bazı karakterler geride kalır. Sonraki sezonlarda başka karakterler öne çıkar falan. Ama McNulty baştan itibaren yakın olduğumuz bir karakter. Yani sorunlu bir polis. Genelde polisiyelerde öyle olur zaten. Polis sorunludur. Yani disipline giremez. Alkol sorunu var. İrlanda kökenlidir. Bütün stereotipleri var. Eşinden olur dizi boyunca falan filan. Bunları
biraz bir
gördük.
Anti kahraman bir hal içerir.
Evet ama yani polisiyelerin hepsinde böyle. İşte Joe Nesbø var. Şu anda en fazla satan Norveçli. Onun şeyi Harry Hole'u var. O da öyle. Alkolle sorunu var falan filan. Hatta Hercule Poirot bile efsanevi şeyin. Agatha Christie'nin o da yani şey nevrotik bir karakter yani. Bıyıklarıyla devamlı oynayan, belli başlı kompleksleri olan itici bir adam aslında. Bunun finali biraz böyle efsanevi şeyin filmi var Tarkovski'nin. Solaris. Solaris'te uzaydan indikten sonra böyle nasıl bir final yapacak diye beklerken bir tane böyle yukarıdan çekim yapar. Artık dünyadayız. O bilim insanı şeyi araştırmaya neden delirdiklerini giden adam artık şeye geldi dünyaya. Kırsal bir yer, küçük bir şey kulübe. yukarıdan bir çekim, kulübeyin kapısını çalar, kapı açılır, babası çıkar. Yani çok alakasız bir şeyden en son babayla barışma, yüzleşme gibisinden ve böyle dizlerine çöker babasının, öyle bitirir Tarkovski. İlginç bir itiriş yapar. Zaten spiritüel değişik bir şey Tarkovski. Burada da hatırlar mısınız bilmiyorum, McNulty en son babasını arabaya alır. Babasının durumu çok iyi değil. Böyle arabayla şeyde, köprüde gezerler, giderler. Orada bir de karakter var bizim Hakan'a da uyarladığımız Marlo diye. Marlo da en son gelen, bütün rakip şeyleri, Barksdale'leri falan devre dışı bırakıp mafyanın şeyine oturan kişi. Üstüne çöken genç ama diğerlerinden de farklı, daha acımasız. O birileri böyle daha şey deal yaparlar. Bu hiç deal yapmaz, anlaşma yapmaz, daha acımasız. Bu ilginç bir şekilde son sezonda iş adamı olur. Bırakır tamamen. Ve ya son bölümde ya bir önceki bölümde. Bir gün takım elbisesiyle yürürken, tabii bütün köşeleri bunlar tutar. Köşelerde şeyler çalışır, kornerler derler. Onlar uyuşturucu satar falan. Bu ise bir zamanlar hepsini yöneten adam, herkesin korktuğu, saygı duyduğu ama aradan yıllar geçti. Hep böyle nostalji, melankoliyle derik ya, o da takım elbisesiyle yürürken merak eder gider kornerlerin birine. Tabii Marlo'yu artık kimse tanımaz. Gençler bıçak çeker. Bu eskiden kalan reflekslerinden kurtulur falan, hafif yara alarak eline falan filan. Ve yürümeye devam eder. O vakit düşünün, vay be den. Yani birkaç sezon, 200 sezon önce işte 10 sene önce bütün buraları yöneten adam doğa boşluğu kabul etmiyor. Artık esamesi okumuyor şeyin Marlon'u. Çok etkileyici de o bakımdan finali.
Unuttum ben bu kısmını. Benim çok çarpıcı bulduğum bir şeyler vardır ama.
Program hızlı ilerler. Sen bize Chicago'yu anlat.
Evet, Chicago'yu anlat.
Abi Chicago'dan döneli ben bir aydan, bir buçuk ay oldu. Onun için neredeyse hiçbir şey hatırlamam. Ama şunu söyleyeyim. Yolda The Penguin'i seyrettim. Acayip keyif aldım. Daha önce Evren bahsettiydi. Çok güzeldir diye.
Hatta sen Amerika'ya gidince bana yazdığın Penguin şeyde mi çekildi? Chicago'da mı?
Aynen.
Ben
aynen.
De dedim hayır. Çünkü şey Evren'i New York'ta. Daha da spesifik olarak Manhattan'da. Hı. Aslında şeyin hikayenin. Batman'in hikayenin. Ama ondan sonra Sertaç öyle deyince bir araştırdım. Evet, New York'ta geçiyor, Manhattan'da ama şeyleri çekimler. bir kısmını şehri yaparken özelliklerini şeyden almışlar.
Trendi benim, evet, dikkatimi çeken.
Trendi ve köprünün bir kısmını.
Böyle şeyin üstünde giden tren, yani şehrin üstünde, yolun üstünden, evet, giden, böyle yüksekte.
Onu Chicago'dan almışlar işte.
Evet. Yani o
bir kısmını da Şangay'dan.
Kaç gün kaldın Chicago'da?
5-6 gün konferans için gittiydim ben. Evet. ISA konferansı. Dolayısıyla yani böyle önemli bir kısmı zaten şeyde geçti. Konferansta geçti.
Soğuktu sanırım.
Çok soğuktu ama beklediğimizden daha iyiydi aslında. Şey, rüzgarlı şehir olarak geçiyor. Evet. Çok rüzgar yoktu.
Yoktu.
Yani bir şekilde böyle sıkı giyinerek. Bir de bizim otel çok yakındı konferans oteline. İdare ettik yani şeyi.
Belki zamanın olsaydı oradan Kanada'ya falan da geçebilirdiniz herhalde ama bir haftalığına gittiniz konferans
abi,
için.
Çok hiç yani şey yapmadık. Bir de bu International Studies Association'ın ki özellikle çok böyle yoğun geçer. Yani isten bir şeyler dinleyesin falan.
Gerçi ama Chicago türbünü önünde fotoğrafını çektin.
Onun yani önünde çektim. Hemen onun karşısında bir Trump Tower var. Ahmet Hoca çekti onun önünde. Buradan da ona şeyimizi söyleyeyim.
Yemekler falan tecrübe
vallahi
edebilirim.
Vallahi böyle şey, yemek, çok fazla burger yedim ben. Tamam. Hepsi güzeldi.
Roma'dayken Romalılar ne yaptığını yaptın sanırım.
Ama bir de orada şey, böyle bir galın pizza vardı. Şey yani öyle bir dilim yediğinde tutar seni, yani öyle iki dilim yediğinde.
İlk defa değildi değil mi Amerika'da?
Yok, Chicago'ya ilk defa gittim ama hiç daha önce. Evet.
Yani bizim işte Amerika'da yaşayan arkadaşımız Muharrem Güder Sertaç'ın orada olduğunu duyunca hemen şey dedi işte, donacak dedi, rüzgarlı şehre, evet, gitti falan. Evet. Dolayısıyla öyle bir, hatta Ulun abimiz yine, o da yıllarca Amerika'da yaşadı. O da Chicago soğuk falan yani.
Yani çok böyle korka korka gittim ama kıyafet açısından yani hazırlıklıydım. Bir de hava çok kötü değildi, idare ettik. Şeyin şehri bu arada.
Chicago Bulls.
Maça gittim, onu da söyleyeyim.
Ha, gittin basket maçı,
yani
süper.
Hem Chicago Bulls maçına gittim hem hokey maçına gittim.
Harika, süper.
Blackhawks kazandı.
Bulls hokeyiydi bu.
Evet.
Muhtemelen okay. Onlar çok iyidir. Çünkü Kanada'nın çok iyi olduğunu biliyorum ben. Bunlar da Kanada'ya yakın. Yani
yok,
soğuk
yok,
şey.
Çok iyi değiller. Çok iyi yani değiller. Şey, yani öyle kazandılar ama şey, Chicago Bulls da iyi değil bu aralar. Onlar da şey, yenildiler. Şu çok dikkat çekiciydi. Yani çok dikkat çekici değil. Abartmayayım aslında ama Cavaliers, Cleveland Cavaliers maçıydı. Baya şey vardı. Rakip takım seyircisi de vardı orada. Yani maç seyretmek gerçekten büyük keyif.
Bir numaralı sporu değil mi? Amerika'nın NBA.
Şov zaten ikisi sonuçta. De yani NBA'de, NBA'de hokey de çok sevdiğim.
Her türlü detay da ona göre kurgulandı. Yani yediğin yemekten oturduğun yere işte müzikler, satışlar
evet,
falan.
Evet büyük yani şov gerçekten. Şov, evet. Ama diğer taraftan da yani işte ben Türkiye'de maça giden biri olarak gerçi herhalde 25 sene önce en fazla yani.
Toprak sahaydı o zamanlar.
Yok yani zahmetliydi çok burada. Uber için öyle özel alan yaratılmış mesela. Anladım. Yani giden Uber'i...
Her şeyi kolaylaştırıyor yani.
Evet yani işte 8-10 tane şey vardı, sıra vardı. Uber sen ya der işte şoför falanca sıradayım falan oradan gireyim. Neyse o kısmı şey yani çok hızlı şekilde girip çıkabilirsin sahaya falan. Dediğim gibi ben yani 90'lardaki Ankara'da maça gitme tecrübe.
Biz her programda Trump'ı konuşuyoruz. Amerika yeni bir dönemin içerisinde falan diyoruz. Onun öyle bir hissiyatını yakaladın mı insanlar? Bilmiyorum tabii ne kadar orada insanlarla.
Abi ben konferanslaydım. Konferansta herkes onu konuşurdu.
Ama dış şeyde bir evet. Gözlemin olmadı. Yani birinden sohbet.
Yani bir garsonla falan. Ya da neyi
konuşuyorsun? Yok çok kısıtlıydı zaten benim dışarıdaki şey dediğim gibi.
Ama evet. Şunu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla demokrat bir şey değil mi? Chicago.
Chicago yani... Emin değilim şeyden.
Mavi mi
yani,
kırmızı
Illinois
mı?
Illinois galiba şeydir. Mavi. Blue State'dir.
Tabii zaten şey Illinois şeyindi. Obama'nın
evet. Eyaletidir. Şu ilginçti ama. Katıldığım panellerden bir tanesinde dinleyici olarak katıldığım panelin başındaki işte chair çok hızlı bir şekilde şey dedi. Kusura bakmayın dedi. Daha fazla olmamız lazımdı burada işte 4 kişilik 3 kişilik. Bir tanesi ESTA vizesi alamadığı için gelmedi. Yani arkadaşlar yani gerçek yani bu adamın evet. Şeyi. Düşün yani bu ESTA yani şey değil. Normalde ben mesela işte Hubertinan seyahat ettiğim için bilirim bunu. Almanlara vize uygulamaz Amerika. Ama bu ESTA vardır. Yani böyle prosedür gibi yani. Girin mesela bilgisayardan doldurun ve anında sana bir belge gelir. O çıkmadı bir akademisyene. Onun dışında
konferansa geleceği de belli
konferans
sonuçta.
Için. Onun dışında onun da ötesinde diyeyim. APSA American Political Science Association'ın şeyi vardır Kanada'da. E-mail geldi bana işte gelir e-mailler. Virtual yapıyorlar bazı oturumları. Çünkü Amerika'da olan bazı yabancı hocalar Kanada'ya gitmek istemiyorlar. Dönüşte alınmamaktan korktukları için. Yani
nasıl bir ruh hali
acayip
değil
bir,
mi?
Acayip bir korkunç evet. Bir dönemden geçerik yani. Evet. Ve düşünün bunlar işte bir Türk gördük mesela şey bir doktora öğrencisini aldılar.
Yaka paça Tafts'dan. Götürdüler yani.
Galiba başka bir Türk abi, üniversite
tabii
hocası.
Ya, Kanada'yı tehdit ediyorsun. İzlanda'dan toprak istiyorsun. Panama'nın kanalına göz koyuyorsun. Coğrafya adını,
şey
değiştirmek
bu,
istiyorsun.
Yani şeye tahammülsüzlük çok korkunç.
Habire gümrük vergisi tarif koyuyorsun abi, oraya buraya. Abi, tabii.
Onu bırakalım bir sonrakine. Şunu söylemeye çalışırım. Telefonunuzu isteyebiliyor sizden. Oradaki görevli telefonunuzu veriyorsunuz. Trump'la ilgili iri bir şey yazdıysanız almıyor sizi. Vizeniz olsa da şey olsa da. Yani gerçekten öyle böyle değil. Bu vesileyle birkaç program önce ben ileri yeri konuştum. Sayın Trump hakkında istemeden maksadını aşan.
Çok beni bir sileli.
Maksadını aşan bazı ifadelerim oldu. Yanlışlıkla. Buradan onları da sehven. Buradan onları da
şeye
geri
de çok,
alıyorum.
Çok kısa değinelim de öyle kapayalım. Çünkü hep bunlar bağlantılı. Bu ticaret savaşlarından. Donald Trump dedi. O da ilginç çünkü. Son bıraktığında tabii şey buna... Retaliation yapıyor. Çin. Misliyle mukabele ediyor.
Misilleme.
Çin'i. Misilleme yapıyor. Şimdi en son baktığımda biri %125'e çıkarttı. Çin de %125'e çıkardı. Yani bunun sonu yok. Sanırım son laptop ve şeyler için geri adım attı Donald Trump. Onlara istisna
uygulayacağız. Orada da şey kavgası var. Diyor ki telefonla. Sen laptopa diyor koymuyorsun ama diyorsun ki Amerikalılar bunu Amerika'da üretsin. Fakat Amerikalıların o laptopu üretebilmek için ihtiyaç duyduğu parçalara sen yine tarif koyuyorsun. Dolayısıyla aslında Amerikalı bunu çok daha pahalıya üretmek zorunda kalacak. Normalde
i̇şte
ürettiğinden
de
daha pahalı.
O ham maddelere de mi acaba bir şey istisna getirdi bilmiyorum. Yani son
yok getirmedi. Bununla ilgili de bir yazı vardı sosyal medyada. O da çok ilginç. Aslında dolayısıyla sen bırak eskiden Amerikalılar bu konuda dezavantajlıydı. Ekstra bir yük
dezavantaj
bindiriyorsun. Avantaj koyuyorsun onlara.
Bu şey de ilginç bununla ilgili. Tabii şimdi burada ticaret savaşları olurken de borsa darmadağın. Evet. Amerikan
bu
borsası.
Bu bir piyasa şey ne yatırım tavsiyesi değil evet, ama onda, bahset bize biraz onda, piyasalardan. Evet,
değildir ama onda, o da ama ilginç.
Özellikle Nasdaq'tan bir süre uzak duralım.
Evet, Nasdaq'tan bir süre uzak duralım aynen. %20'lere kadar düşüşler var, dalgalanmalar var. Fakat ilginç bir şekilde efsanevi 94 yaşında sanırım artık Warren Buffett. Bundan da karla çıkan tek
abi,
adam.
Çünkü adam likide geçti.
Evet, geleceği gördü ve sattı. Zaten umumiyetle şey derler, işte düştüğü zaman bu adam bunu fırsat olarak kullanır, toplar. Ama bu defa düşüşü önceden gördü. Onunla ilgili bir şey daha söylerler, o da komik, bununla bağlantılı. O zaman teknoloji şeyleri oluştuğunda, bubble'lar, balonları. 2008'de, dot com. Biliyorsunuz, 2000'lerin başında pardon, biliyorsunuz şey olduğunda, çöktüğünde. Tek etkilenmeyen, karlı çıkan yine Warren Buffett'ti. Şeyi söylediler ama 2000'lerin, 1990'ların sonunda şey dedilermiş. Ya bu Warren Buffett iyi adam. Yani bu borsanın gurdu ama anlaşılan bu yeniliği iyi yakalayamadı. Hala daha işte Coca-Cola hisseleri, tren yolu hisseleri falan tutar. Hiç şeye girmedi ve ondan
bilirsin. Bir sürü de Warren Buffett Reels'i, Mimi falan yani böyle.
Tabii tekrar efsane oldu. Işte.
Omaha kahini olarak geçer ortamlarda.
Evet şeye de biliyorsunuz çok mesafeli. Bitcoin'e mesafeli olan kişilerden biri, çok mesafeli olan kişi var ama
öküz ayı piyasası.
Elon Musk konusunda da öyle çok kısa bir reel şey ettim. Biraz böyle sıkıştırdılar kendini, bir şey söylemez tanıştıklar ama bir şey söylemeyin ben.
Tabii
yorumda olun.
Onu gördüğümde 2-3 kere buluştuklar.
Yani bu konuda benim şöyle bir katkım olsun. Mesela Trump çıkıyor diyor ki işte şuna diyor yatırım yapın çok iyi olacak diyor. Adam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, ekonomiyi, dünyanın ekonomisini yöneten neredeyse bir
evet,
adam.
Tabii.
Ondan sonra millet saldırıyor, alım yapıyor, pat düşüyor, tamam mı? Orada millet diyor bir sene sen piyasadan yerin nasıl bunu yapabilirsin yani?
Zaten
kar mı sağladın?
En büyük tartışmalardan
şey
bir tanesi o yani insider
evet,
trade
hiçbir,
yapıyor.
Evet, yani. Evet. Olmaması gereken bir şey.
Tabii yani ama adam şey yani,
etik şeyiyle çok, çok tema 171'i değil.
Evet. Çok farklı bir beyefendi Sayın Trump.
Sayın
Trump. Arada bir giderik yani.
Elon Musk abimiz de yanlış anlamasın aslında falan diye.
Bu arada tabii Elon Musk'ın şeyler de.
Onun suyu yalnız şey ısındı.
Evet onun hisseler de çok düştü. Özellikle evet. Şeyin.
Çok korkunç para kaybetmiş evet, bu süreçte. Tesla'nın. Şeylerle de kavga ediyor şimdi oradaki yani ha. Çok oradaki hükümet
ekonomik danışmanlarıyla şeyin falan. Donald Trump.
Evet şey nedir?
Embesil dedi bir tanesi. Moron dedi. Bir tanesi moron dedi.
Evet arkadaşlar.
Dizi iyiydi Amerika'ydı derken.
Amerika'ydı.
Bir güzel podcast'ın da sonuna geldik.
Programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda
görüşmek üzere.
Arayı açmayalım yalnız. Son bir şey yani dün akşam bir partideydik Evren Bey'le. İki dinleyenimizden karşılaştık orada da. Çok hoşuma gitti yani benim.
Evet.
Ama serzenişte bulundu bir tanesi. Bıraktınız mı dedi.
Yok aslında podcast'ı. Öyle değil. Mart'ta bir programımız var. Şubat'ta da oldu.
Şubat'ta çektiğimizi Mart'ta yayınladık galiba. Mart'a atladık.
Ocak'ta olmadı. Ocak'ta olmamasının sebebi 29 Aralık'ta zaten yayınlamıştık. Yani öyle bir aslında büyük bir atlama yani sayılmaz. Yani aslında genelde bir ayda bir hedefini tutturmuşa şu ana kadar ve benziyoruz. Dediğimiz gibi senede 12 podcast'ı da inşallah yine yakalayacağız diye ümit ediyorum.
Daha yukarıya çıkabiliriz aslında.
Evet. Bakalım.
Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bye.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.